Excuse me, Papa.
Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Bugün bir kutlamayla başladık yayına. Bugünden başlayarak her cuma, daha önce konuştuğumuz gibi, edebiyat konuşacağız. Günlük hayatın her türlü pisliğinden uzakta, üstümüze çöken, bizi boğacak gibi davranan o bütün etkilerinden uzakta biraz edebiyat konuşacağız. Yapabildiğimiz ölçüde tabii ki. Aşağıdan bu arada 3 noktaya dokunup yayını paylaşır mısınız? O önemli. Diğer dostları da çağıralım. Geç kalanlar olabilir, haberi olmayanlar olabilir, unutanlar olabilir. Hepsini çağıralım. Başlayalım, konuşalım ki bugünkü yayının biraz daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayalım. Bir kutlamayla başladık bugün. Bugün Barış Pehlivan'ın doğum günü. Barış Pehlivan hayatının son 10 yılının 2 yılını cezaevinde geçirdi. Bugün 37 yaşına giriyor. 37 yaşına girerken hayatının 2 yılını cezaevinde geçiren Barış Pehlivan'ın doğum gününü kutlamak üzere arkadaşları ondan habersiz, onlar da birçok insan yeni görecek bu klibi zaten bugün. Bugün saat 13.30'da. Bir sosyal medya çalışması da yapılacak. Ona mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Barış Pehlivan'ın doğum gününü kutlayarak. Ben de istedim ki hazırlanan bu klibi bugün yayının başlığında kullanalım, içinde kullanalım. Çünkü bugün hem suçu hem cezayı konuşacağız. Uydurulan suçları da elbette konuşacağız. Konuşmak zorundayız. O yüzden böyle bir kliple açtım. Mutlu yaşlar. Elbette hiçbiri Barış Pehlivan'ın kızının yaptığı kutlama kadar ağır ve önemli bir kutlama olamaz ama elden gelen bu. Barış Pehlivan'ın doğum gününü kutlayalım. Bugün ayrıca bundan 7 yıl önce 19 yaşındayken sonsuzluğa uğurlanan ve orada 19 yaşında kalmaya devam eden Ali İsmail Korkmaz'ın da öldürüldüğü gün Eskişehir'de bir sokak arkasında öldürüldüğü 19 yaşında yaşamdan kopartıldığı gün onu unutmamak için de böyle bir şey var. Bu hatırlatmayı da burada yayının hemen başında yapmak zorundayız. Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin 7. yıl dönümü aynı zamanda. Tuhaf bir gün, bir yanda kutlamalar, bir yanda acı anmalar, hepsi iç içe girmiş durumda. Ve biz bütün bunların içinde belki de bir tevafuk, kim nelerse desin bir tesadüf ya da bugün Dostoyevski konuşacağız. Onun hani biraz zorlama anlatımlarıyla, zaman zaman zorlama anlatımlarıyla inancın sorgulanması hepsi bir araya gelecek. Biz bugünden başlayarak edebiyat konuşacağız her cuma. Çünkü edebiyatın hayatımızı zenginleştirdiğini hepimiz biliyoruz da iş sadece bu kadar değil. Bu fikir nasıl oluştu? Önce onunla başlayayım. Aslında hepiniz neredeyse bir aydır biliyorsunuz böyle bir şey hazırlandığımı. Ama fikrin oluşması 3 ayı buldu neredeyse. Hatta 4. ayın içindeyiz. Mart'ın sonlarına doğru tam bu pandeminin başladığı dönemlerde hepinizde, yani kitap okumayı seven hepinizde olduğu gibi ben de kendi kütüphaneme yönelmek zorunda kaldım biraz. Ve o kütüphaneye yeniden yöneliş sırasında elim ilk klasik kitaplara gitti. Her zaman olduğu gibi. Hayatımın çok da erken evrelerinde okudum. Belki çok genç bir insanken 17 yaşında, 18 yaşında elime aldığım en son kitaplar. Ve onların benim yaşamımda, kısacık yaşamımda, üzerinden daha 30 yıl civarında, insan ömrü için uzun olabilir de hayat anlamında, dünya anlamında bakacak olursanız bir zerre kadar bile olmayan bir yaşamın içinde çok ağır, hala önemli ifadeler taşıdığını gördüm ve böyle bir şey yapalım istedim. Çünkü siyaset, ekonomi, başka şeyler sanatın dışında bizim yaşantımızı yoksullaştırıyor. Yani içine girdiğimiz gündem bizi öyle bir öğütüyor ki bizim daha güzel şeyleri konuşup, daha önemlisi daha güzel şeyleri çoğaltmaya fırsatımız kalmıyor. En acıklısı bu. Tuhaf gelebilir size. Şunu düşünebilirsiniz. İyi ama sen bunu yapıyorsun zaten. Senin işin bu. Ve her sabah 5 senedir bunu yapıyorsun. Doğru. Ama bir yandan da sosyal medya üzerinden insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve şurada arkada her hafta bir kitabın durmasının temel nedeni de bu. Bundan tam 22 yıl önceydi. Ben kendi adıma, adımla ilk televizyon programını yaparken her hafta salı akşamları bir kültür sanat programı hazırlamaya başlamıştım. O dönem çalıştığım televizyonda, CTV'de. Ve orada o programın içinde hem bir konuk ağırlıyor hem de her programın içinde mutlaka bir kitap anlatıyordum insanlara. 22 yıllık bir macera aslında bu. Ama bugünden itibaren ben bir parça klasikler üzerinden bunu anlatmaya çalışacağım. Ve önce buradan başlayacağız. Neden klasikleri okumak zorundayız? Klasikleri okumak bize ne katar? Burada bize iki önemli yazı aslında yol göstericiliği yapacak, rehberlik yapacak. Bunlardan bir tanesi T.S. Eliot'un söylediği gibi klasik tanımı üzerinden gideceğiz. Nedir klasik? Yani onun söylediği gibi tarihi bir perspektife sahip olması mı? Yani tarih içinden süzülüp gelmesi bir kitabın klasik olması için yeterli mi? Bana kalırsa değil. Böyle bakmak yanlış olabilir. Çünkü o zaman sadece eski diye bir şey alıp omzumuzda gezdirmiş de olabiliriz. Yani geçmişte yayınlanmış. Hakikaten o gün de bugün de 5 kuruşluk değeri olmayan eserler yok mudur? Kuşkusuz vardır. Hem bizim edebiyatımızda hem dünya edebiyatında bu kaçınılmaz bir şey. Ama son dönemde özellikle klasiklere artan bu ilginin bir manasının da olması lazım, değil mi? Hepiniz görüyorsunuz. Hani burada daha önce dalgasını da geçtik, konuştuk bunu. Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sıyla bir kahve fincanının artık 500 bin tane fotoğrafı dönüyor. Her günün içinde 500 bin ayrı fotoğraf. Ama biliyor musunuz, bu sadece bize özgü bir şey değil. Bu dünyada da bir trend aslında, bugünün söylemiyle iletecek olursak. İnsanlar bir yandan Kafka'yı, Zweig'i keşfedip onun üzerinden bir şeyler okumaya çalışıyorlar. Amerikan edebiyatının içinde 1930'lardaki buhrana dönüp o günden bugüne insanlar hala Steinbeck'in eşliğinde gazap üzümlerini konuşarak ekonomik krizin insan üzerindeki etkilerini tartışıyorlar. Bu biraz yaşamın kendini tekrar etmesinden, dönem dönem yaşamın kendini tekrar etmesinden olabilir. Bu mümkün. Ama sadece bununla açıklamak doğru olmaz. O zaman şuradan gitmeye ihtiyaç var bana kalırsa. Yani biz neden klasikleri okumalıyız sözü aslında bir parça zorlama anlam ifade ediyor. O zaman başka bir yere geçirmeliyiz. Klasikler bizim hayatımıza ne katar? Benim çıkışım bundan 3,5-4 ay kadar önce buydu aslında. Yani bu kadar zorunlu, sıkıntılı bir dönemde tekrar dönüp kütüphaneye bakma gerekçesi. Okuduğum, bildiğim, hoşlandığım ama 30 sene önce de kalmış kitaplar hayatımıza ne katar? Gerçekten nedir bize artıları? Bunu birkaç ayrı başlıkta toplamakla mümkün ama çok daha böyle faydacı bir yaklaşımla eğer gidecek olursak gerçekten hayatımıza ne kattığını anlatayım ben size. Mesela klasikleri okuyan insanların kelime dağarcıkları çok genişler. Bugün çok konuştuğumuz şeyler var ya, hani insanların sadece basit bir iki kelimeyle konuşması, hayatı paylaşmaması. Klasikler insana bunu verir. Kelime dağarcığınız genişler. Çünkü okuduğunuz herhangi bir klasik romanda, bunlar modern klasikler de olabilir, ta Yunan tragediyasına kadar gidip oradan da okuyabilirsiniz ama bütün bunlar sizin hafızanızı daha da geliştirecektir. Bununla birlikte konuşmanız daha da düzelecektir. Mutlaka emin olun. Toplumsal değişimleri daha rahat anlayacaksınız. Bundan da emin olup inanabilirsiniz. Çünkü bundan bir sonraki kitabımız, yani bugün konuşacağımız Suç ve Ceza'nın ardından yerli bir klasik okuyacağız. Yerli bir klasik üzerine tartışacağız. Benim çok sevdiğim Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nı konuşacağız. Onun üzerinden mesela Bihruz Bey örneği üzerinden oturup burada bu topraklarda modernleşmeyi konuşacağız. Zübbeliliği konuşacağız. İnsanların birbirlerini anlamamasını, insanların birbirlerini anlamamasının temelini konuşacağız. Yani hayatı gerçekten, gerçek anlamda zenginleştiren bir şey. Bunun dışında bir takım bilimsel çalışmalar var. Klasik kitapları okuyanların gerçekten düşünsel özelliklerinin geliştiği söyleniyor. Bununla ilgili laboratuvar incelemelerinin yapıldığı söyleniyor. Benim böyle bir iddiam yok. Ama şundan emin olun. Mesela şu kitap özelinde bakacak olursanız, Araba Sevdası özelinde bakacak olursanız, bu bundan 122 yıl önce yayınlanmış bir roman. 122 yıl önce yayınlanmış bir romandan bugüne bir şey almak, bir şey beklemek insana saçma gibi gelebilir ama değil. Birazdan Suç ve Ceza'yı konuşurken o kadar güncel örnekler göreceksiniz ki oradan, o kadar güncel örnekler üzerinden bağlandığını göreceksiniz ki konunun, içinizde isteseniz de istemeseniz de aslında bir okuma arzusu uyanacak. Ama burada çok net bir ayrım koymak zorundayız ortaya. Bunlar zorlama üzerine gitmemeli. Dedim yani yayının başında bize iki ayrı görüş burada rehberlik yapacak diye. Bir tanesi demin konuştuğumuz gibi T.S. Eliot'un sözleriydi. Yani tarihsel perspektif içinden süzülüp gelmesinin klasik tanımı doğurdu. Ama bunun yetmeyeceğini konuşmuştuk. O zaman başka bir bakış. Burada Italo Calvino'nun bununla ilgili yazdığı yazıdan hareketle şunu söylemek mümkün. Ne yaparsanız yapın, ne kadar zorlarsanız zorlayın. Aslında Calvino'nun deyişiyle bir kıvılcım yoksa insanın içinde bu zorlama manasız kalıyor. Yani klasikleri zorlayarak okutursanız istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Şöyle bakmak lazım. Okullarda siz insanları, gencecik çocukları zorlarsanız eğer, klasikleri mutlaka okuyup sonunda not alacak, notla değerlendirileceği bir sisteme ittirirseniz bunun sonucunda bir verim alma ihtimaliniz düşük. Ama mantığını anlatırsanız, bizim burada yapmaya çalışacağımız gibi, burada konuşacağımız gibi mantığını anlatmaya çalışırsanız o zaman bir verim almanız, demin şu konuştuğumuz hani klasiklerden bize ne katacaklarından beklediğimiz faydanın tamamının gerçekleşmesi mümkün. Çabuk mu? Emin olun sonucunu çok çabuk alıyorsunuz. Ben etrafımda da çok gözlemledim. İstiyorum ki, buradan muradım da budur zaten. İstiyorum ki birlikte okuyalım. Dedim yani size 22 yıl önce bir program yapardım diye. O programın kapanışı için bir kapanış yazmıştım. Hala o günden bugüne. Daha sonrasında çok çalındı bu. Başkaları çok kullandı. Ama işte televizyonun böyle bir güzel yönü var. Siz elinizde tutabiliyorsunuz. Biri hayır bu benim dediği zaman yok ciğerim o benim deyip koyabiliyorsunuz karşınıza. Şöyle kapatıyordum yayını. Haftaya görüşeceğiz tekrar. Ve okuyacağız. Çünkü okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Birimizin çoğalması, çoğalma fikrine inanmamız bizim burada 5 yıldır konuştuğumuz şeyi getirecek çünkü. Biz bu cehaleti yeneriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım diyorum ya. İşte o korkmama felsefesi üzerinden başlayacağız. Klasiklere hoş geldiniz. Bugün Dostoyevski ile başlayacağız. Suç ve Ceza bu yayınlar boyunca sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Can yayınlarına çok teşekkür ediyorum bunun için. En başından bu kitapları arkada bir kısmını görüyorsunuz bir kısmını göremiyorsunuz aslında bakarsanız. Bakın şurada gördükleriniz, şurada alt tarafta gördükleriniz var ya. Bunların üsttekiler şunlar miras serisi yani yerli klasikler. Alttakiler de alt iki bölümdekiler de modern klasik olarak adlandırabileceğimiz burada da paylaşacağımız Amerikan edebiyatının, İngiliz edebiyatının, Fransız edebiyatının, Rus edebiyatının önemli örnekleri, Avrupa edebiyatının önemli örnekleri. Suç ve Ceza insanlara en çok bakıldığında yarattığı düşünce korku eğer zorlayacaksınız. Çünkü böyle gördüğünüz gibi 700 sayfalık bir romandan bahsediyoruz. Yazıldığı dönem ilginç bir dönem. Çünkü Rusya'da da artık değişimlerin başladığı, değişimin sinyallerinin görüldüğü. Çünkü bu romanı yazdığında daha 45 yaşında Dostoyevski. Fyodor Mihailovich Dostoyevski o dönemin koşullarının aslında tamamını gerçekleştirmiş insanlardan biri. Sadece bir romancı değil, askeri mühendislik okumuş. Dönemin tarzına çok uygun olarak hani çocuğumuz öyle okusun diye. Ama içinde çok maceracı bir ruh var. Her zaman böyle. O maceracı ruh onu o kadar sürüklüyor ki hayatının büyük bir bölümünü kumarbaz olarak geçiriyor mesela. Yoksulluğun dibine kadar düşüyor. Büyük utançlar yaşıyor. Yazdığı, yayınladığı, çıkarttığı, üzerinden insanlara edebiyat anlattığı dergileri kapanıyor. Eşini, kardeşini kaybediyor o yoksulluğun pençesinde. Ama bütün bunları yaparken yazmaya devam ediyor. Çok genç yaşında. Hayatının tamamı 1881 yılında ölüyor. Hayatının tamamı 60 yıl. Ve 60 yılın içine öyle kitaplar sığdırıyor ki hani bugün buradan baktığımız zaman ya insan bu kadarcık bir ömrün içinde 45 yaşında şu kitabı yazmışken Budala'yı, Karamazov kardeşleri yazıp Rus edebiyatının ölümsüz simgelerinden biri nasıl oldu diye düşünüyorsunuz. Ama kendi hayatı burada anlattığı gibi aslında çok büyük yalpalamalar eşliğinden geçiyor. 4 yıllık bir kürek cezası alıyor mesela. Burada kitapta Raskolnikov'un üzerine anlattığı ceza aslında bir bölümü kendi de çektiği ceza. Sibirya sürgünüyle başlayan bir ceza. Sorun kendisine atılı suç devleti yıkma çalışması. Düşünün 1917 devriminden Ekim devriminden önce yaşanıyor bunlar. Neredeyse işte 50 sene önce yaşanıyor. Ama o dönemde bile aynı durumlar var aslında. Romanın geçtiği yer önemli. St. Petersburg. Kendisi de Moskova doğumlu bir yazar. Neden Moskova'da yaşanmıyor? Aslında burada İçinde çok fazla sembol bulacağınız romanlardan bir tanesi Suç ve Ceza. Her yeri ayrı bir anlam taşıyor. Hatta üzerine pek çok yazılar yazılmış. Bizde de dünya edebiyatının önemli yazarları tarafından da pek çok yazılar yazılmış. Tiyatroya uyarlanmış defalarca. Hatta ben son bölümünü, en son uyarlamalarından bir tanesini pandemiden hemen önce Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyununda izlemiştim. Hakikaten çok çok iyi oynanıyordu. Oradan da o dostları analım. Özellikle ya hani burada bazen zaman zaman bir şey söyledikten sonra pişman oluyorum. Çünkü diyorum ki isimleri söylemedik ya. İnsanların emeği var. Hayır. Ama söyleyelim. Gaston Bati'nin oyunlaştırdığı o metin üzerinden, senaryodan gidiyor. Bertan Onaran'ın çevirisi ve Bozkurt Kuruc'un rejisiyle yapılmış bir şey. Buğra Koçtepe'nin Raskolnikov karakterini canlandırdığı oyunda pek çok değerli oyuncu var. Nihat Hakan Güney, Porfiri performansı hakikaten çok iyi ama sadece dostum olduğu için değil, burada bu yayında da konuşacağız. Kitabın ana karakterlerinden bir tanesi Marmeladov karakterini oynayan sevgili Tuncer Yılcı. Onun oynadığı karakterle de ölümsüzleşmiş hakikaten bir oyun. Eğer böyle bir şeye denk gelirseniz mutlaka ama mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. 1700'lerin hemen başında kurulan bir kentte geçiyor, St. Petersburg'da. St. Petersburg'da hukuk okuyan bir öğrenci olan Rodion Romanovich Raskolnikov hayatının içinde hep yoksulluktan gelmiş bir insan. Ama tuhaf bir durum var. Bakın bunu hani dedik ya, klasikler bize aslında hayatımızın başka bir yerinde birleştirebilecek özellikler sunar diye. O kadar ilginç ki kitap boyunca her şeyi görüyorsunuz ama Raskolnikov'un çocukluğuna ilişkin tek bir cümle duymuyorsunuz. Çünkü burada Dostoyevski'nin yapmaya çalıştığı şey onun çocukluğunun üzerinden bir eleştiri yapılmasını engellemek muhtemelen. Oysa bu kitabı ben okuduğumda 19 yaşında, hemen hemen 19 yaşında yanlış hatırlamıyorsam okuduğumda böyle bir durum yoktu. İyi ki de yoktu ama sonra yaşandı. Biz öyle acayip günler yaşadık ki mesela eşinin öldürülmesinin ardında Raquel Dink'in söylediği bir söz. Yani Hrant Dink'in ardından Raquel Dink'in söylediği bir söz aslında burada kendini bulan, açıklamasını, izahını gösteren bir söz. Hani diyor ya Raquel Dink, katillerin kim olduğunu bilmiyorum ama bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Ve bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapamayız kardeşlerim diye. Bu kitap bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorguluyor. Bebeğin kim olduğunu anlatmadan. Yeni kurulan bir şehirde, değişimin eşiğindeki bir ülkede, Rusya'da geçiyor olay. Raskolnikov ailesinden kalan 3-5 kuruş, ailesinin, annesinin ve kız kardeşinin ona verdikleri, kız kardeşinin hediye ettiği bir yüzükle birlikte hukuk fakültesi öğrencisi okumaya devam ediyor ama artık zorlanmaya başlıyor. Kaldığı çok kötü koşullar içindeki bir pansiyonda kirayı bile ödeyemeyecek hale geliyor ve elinde kız kardeşinin ona hediye ettiği bir yüzükle birlikte, okumaya gelirken hediye ettiği bir yüzükle birlikte bir tefecinin kapısını çalıyor. Tefeci Alyona Ivanovna etrafında bununla nam salmış kötü bir insan. Gerçekten kötü bir insan. Çünkü insanların ellerindeki eşyaları 3 kuruşa satın alıyor ve o 3 kuruşa satın aldığı eşyalar üzerinden onları aşağılıyor. Kötü davranıyor onlara ve eşyalarına el koyuyor onların. Haraç mezat sonra kendi satıyor. Ve o yüzüğü götürdüğünde, karşılığında birkaç ruble alıp oradan ayrıldığında aklında ilk kez uzun süredir aslında devam eden insanların iyiliğinin kötülüğünün nerede başladığı üzerindeki kavramlar iyice canlanmaya başlıyor. Raskolnikov'un ve Alyona Ivanovna'yı öldürme fikri doğuyor. Yani kötü bir insanı hayattan alsam kimle kaybeder ki diye düşünüyor. Bu arada insanın içindeki iyi ve kötü çatışması da tam bu noktada başlıyor zaten. Napolyon'un adının geçtiğini görüyoruz mesela tam burada. Yani iyi bir şey yapmak için birileri kötülükten yolunu geçirebilir mi sorusunun cevabını bulmaya başlıyoruz. Bu kuşkusuz olabilecek, olamayacak ama öyle inandırıcı, ikna edici sebeplerle üstümüze geliyor ki Raskolnikov. Hatta bunu tanrı fikrine de bir yerde bağlıyor. Çünkü tam bunları düşünmeye başladığı, bu fikrin kafasında iyice yeşermeye başladığı dönemde gittiği bir meyhanede tam yan masasında oturan bir öğrencinin ve subayın aynı kadınla ilgili aynı konuyu konuştuğunu fark ediyor. Yani onu öldürüp elindeki altınları, mücevherleri almaktan bahsettiklerini, bunun ilahi bir işaret olduğunu düşünüyor. Bundan sonra zaten psikolojik çözümlemenin başladığı yer, kaldığı pansiyonda bir balta var. O baltayla Alyona Ivanovna'yı öldürmeye karar veriyor. Gidiyor öldürüyor. Fakat tuhaf bir şey oluyor bu arada. Ölümden daha tuhaf ne olacak diyeceksiniz. Birini daha öldürmek zorunda kalıyor. Çünkü Alyona Ivanovna'nın bir kardeşi var. Lizaveta. O da cinayete şahit oluyor. Ve aslında bağırmamasına, hiç ses çıkarmamasına rağmen onu da öldürmek zorunda kalıyor. Tuhaf bir şekilde oradan kaçıyor. Baltayı saklıyor. Her şey ama her şey aslında tam istediği gibi gidiyor. Bir şey hariç. Vicdan. Buradan itibaren aslında kitap bir psikolojik çözümlemeyle birlikte bir polisiye roman önerisi haline bile gelebilir. Bunu bile söyleyebiliriz. Çünkü zaman zaman buradan da paylaşacağımız gibi aslında insanlara çok farklı şeyler anlatıyor. Burada beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Dostoyevski sevenler için, aslında bu dönemin romancılarını sevenler için betimleme gücü. Çünkü o kadar net yapıyor ki gözümüzün önünde bir takım karakterler canlanmaya başlıyor. Yani burada roman kahramanı olarak bizim karşımıza çıkardığı insanlar hayatta var aslında. Dinleyin bakalım. Buna ihtiyacım var, kusura bakmayın, okurken 7-8 senedir bunu kullanıyorum çünkü. Zosimov uzun boylu, etli butlu bir adamdı. Renksiz ve solgun, sinek kaydı tıraşlı bir yüzü vardı. Sarışın, düz saçlıydı, gözlüklüydü ve yağdan şişmiş parmağına iri altın bir yüzük takmıştı. 27 yaşındaydı. Bol, şık, hafif bir palto, açık renkli yazlık pantolon giymişti ve üzerindeki her şey genel olarak bol, şık ve iğneliydi. Giysileri temizdi. Ve köstekli dev bir saati vardı. Yavaş hareket ediyordu. Sanki hem uyuşuktu hem de kasıtlı bir rahatlık içindeydi. Yapmacıklığı, fakat zorla bastırdığı yapmacıklığı arada bir belli oluyordu. Onu tanıyan herkes ağır başlı bir adam sayardı ama işini de bildiğini söylerlerdi. Tam bir Dostoyevski çözümlemesi bu. Yani o kadar iyi betimliyor ki insanın o karakteri gözünün önünde canlandırması çok zor değil artık. Sizler de öyle yaptınız eminim. Yani burada bahsedilen adamın, Zosimov'un nasıl biri olduğunu herkes anlayabiliyor bir anda, değil mi? Bu romanın güçlerinden bir tanesi. Bunun dışında elbette romana adını veren kavramlar, suç ve ceza kavramlarının da tartışıldığı bir yer. Tartışıldığı bölümler var. Şimdi suçun konuşulduğu bölümde söylediği şey aslında hepimizin kafasından dönem dönem geçirdiği, dönem dönem anladığı, anlamaya çalıştığı ama ondan sonrasında nasıl ortaya koyacağını bilemediği, kendi içinde bu tartışmaları yaparken nasıl bir yerden sonuca ulaşacağını bilemediği noktalar. Diyor ki mesela, neredeyse bütün suçlar neden bu kadar kolay ortaya çıkıyor? Ve bulunuyor. Ve neredeyse bütün suçluların izleri neden bu kadar açık görünüyordu? Yavaş yavaş çok çeşitli ve ilginç sonuçlara ulaşmıştı. Ve ona göre bunun başlıca nedeni sadece suçu da suçluyu da gizlemenin maddi olarak olanaksız olması değildi. Suçlunun kendisi ve hemen herkes suç anında bir tür irade ve sağduyu kaybı yaşıyor. Tam da o anda sağduyu ve dikkatin en vazgeçilmez olduğu anda bunun yerine çocukça fenomenal bir uçarılık geliyordu. Onun inancına göre bu sağduyu kaybı ve irade çöküşü insanı hastalık gibi sarıyor, yavaş yavaş gelişiyor ve en yüksek noktasına da suçun tamamlanmasına kısa bir süre kala ulaşıyordu. Suç anında ve hatta bireyin aklına göre ondan biraz sonra da aynı şekilde devam ediyordu. Daha sonra bütün hastalıklar nasıl geçiyorsa o da öyle geçiyordu. Soru şuydu. Hastalık mı suçu doğuruyor, yoksa suçun kendisi mi bir şekilde kendine has doğası nedeniyle hastalığa hep eşlik ediyordu? Hala buna karar verecek gücü bulamamıştı kendinde. Burada Raskolnikov'un sorguladığı şey suçu işlemek kadar aslında yakalanma kavramı. Yani burada bir suçu işlemek, birilerine görünmemek, birileriyle bir araya gelmemek, onlar tarafından yakalanmamak gerçekten her şeyi çözümleyebilir mi? Daha açık bir söyleyişle, vicdanınız peşinizden gelmezse neler yapabilirsiniz? Hani hep söylenir ya, aslında dürüstlük kimsenin sizi görmediği anda nasıl bir tavır sergilediğinizdir diye. Raskolnikov cinayetleri işledikten sonra asla yalnız kalamıyor. Hep vicdanı gece rüyalarında en yakın arkadaşının şahit olduğu şekilde sayıklamalarında bu cinayetler peşini bırakmıyor. Hep bunu düşünüyor ama ne olursa olsun içindeki iyi ve kötünün mücadelesi hep bu noktada çıkıyor. Yakalanmazsam, yani kimse bunu bilmezse, çünkü öldürdüğü insan kötü bir insan aslında. Zaten roman baştan sona hep bunu sorguluyor. Yani sıradan olanla sıradan olmayan arasındaki ayrım, birilerinin öldürme özgürlüğü olabilir mi? Ne kadar ağır bir soru değil mi? Ama bu soru defalarca soruluyor romanın içinde. Birileri, kim onlar? Tarihten çok önemli karakterler. Duysanız canınızın yanacağı karakterler. Mesela burada farklı insanlardan, Newton'dan bahsediyor, Napolyon'dan bahsediyor demin söylediğimiz gibi. Ve burada sıradan olanla olmayan arasındaki o ayrıma gelindiği zaman insanlar bambaşka şeyler tartışmaya başlamak zorunda kalıyorlar. Gerçekten iyiliğe giden yol ya kötülükten geçiyorsa Raskolnikov bunu sorgulatmaya başlıyor. Bir makalesi yayınlanıyor. Çünkü onun suçunu takip eden bir cinayet uzmanı var. Bir cinayet masası dedektifi var. Profili. Bu aslında Raskolnikov'un bir cinayet işlediğinin farkında. Çünkü bütün konuşmalarında yavaş yavaş faça vermeye başlıyor. Başka bir soruşturmadan ötürü. Hani konuşmuştuk ya, parası yok. Oturduğu yerin kirasını ödeyemiyor. Bu kira soruşturması ile ilgili çağrıldığı karakolda kendisini cinayetten ötürü çağırdıklarını zannedip saçmalamaya başlıyor orada konuşurken. En yakın dostuyla birlikte oradaki komiser yardımcısı da Ivan Petrovich de aslında şahit oluyor buna. İnsanlar anlıyorlar. Fakat bir delil gerekiyor. Delil için onu zorlamaya başlıyorlar. Ve burada Porfiri Petrovich'in anlatımıyla onu sıkıştırdığı yerde geçmişte yayınlattığı, tam da bu konular üzerine anlattığı bir makale gündeme geliyor. Çoktan unutmuş aslında Raskolnikov o makalenin yayınlandığını, yayın için verdiğini, birilerine emanet ettiğini çoktan çıkmış aklında. Ama Porfiri öyle bir yerden sıkıştırmaya başlıyor ki insanları, tam burası işte artık yavaş yavaş dökülmeye başladığı yer. Diyor ki, sıradan olan insanın böyle bir hakkı olmadığını ama sıradan olmayanların öldürmek dahi pek çok hakkı olabileceğini söylüyorsunuz. Hayır diyor Raskolnikov. Söylediğim tam olarak o değil. Ben sadece sıradan olmayan bir insanın bir hakka sahip olduğunu ima ettim. Yani resmi bir hak değil. Kendi vicdanıyla bazı engelleri aşıp geçmeye karar verme hakkına sahiptir. Ve ancak bu koşulla eğer fikirlerini gerçekleştirmek, ki bu fikirler bazen bütün insanlık için kurtarıcı fikirler de olabilir, bunu gerektiriyorsa yapabilir. Benim makalemin açık olmadığını söylediniz. Belki yanılıyorum ama bana göre eğer Kepler ve Newton'un buluşları bir takım olayların sonucunda insanlar tarafından bu keşfe katılan ya da yoluna engel olarak çıkan 1, 10, 100 hatta daha fazla insan feda edilmeden bilinmeyecek olsaydı o zaman Newton'un hakkı olurdu. Hatta Newton buna mecbur olurdu o kadar insanı ortadan kaldırmaya. Sorgu bu. Ve burada başladıktan sonra ortamın kötülüğünden bahsetmeye başlıyor. Tam aslında dinlenci üzerinden de sorgulanabilecek bir kitap bu. Çünkü kitabın başından sonuna kadar, aslında hayatının sonuna kadar Dostoyevski'de bütün çalışmalarında, bütün kitaplarında, Karamazov kardeşler de dahil olmak üzere bu dalada hep bunu anlatıyor. Yani Hristiyan inancı gereği dünyaya herkesin günahkar olarak geldiği, dünyanın bir aklanma mekanı olduğu, buna uygun yaşamak gerektiği gibi bir inancın eşliğinde bunları anlatmaya çalışıyor insana ve ortama suçu atıyor. Ne kadar bugüne benziyor değil mi? Birileri iyi, çevreleri kötü. Ve tam o noktada Porfiri çok ağır bir soru soruyor ona. Peki diyor, ortam bu kadar kötüyse, 40 yaşında bir insan 10 yaşındaki bir çocuğa çökerse, onun ırzına geçerse, ortam mıdır suçlu olan? Klasikler dedim ya, hani hayatı anlamlandırır, bugün yaşadığınızı sorgulatır size. Yani bu kitabın yazıldığı günlerde 1865'ten bugüne kadar, o günden bugüne gelen, 1866'dan bugüne gelen süreçte mesela bizim hala bugün konuştuğumuz konular o gün bu kitabın içinde yer alıyor işte. Klasikleri bunun için anlamak, bunun için okumak zorundayız. Onlardan bir tanesi en azından. Tam burada sorulan soruların eşliğinde Raskolnikov kendini sorgulamaya başlıyor. Doğru. Yani ortam üzerinden bir şey anlatmak, ortamı doğrulatmak, ortama suçu atarak kendini kurtarmak çabası ne kadar doğru olabilir? Ve burada sorgulama bambaşka bir yere geliyor. İnanç ve kötülük sorgulamasına. Hani dedim ya, arkadaşım olduğu için değil ama o kıya geçtiğimi zannetmeyin. Gerçekten çok büyük oynadığı için. Sevgili Tuncer Yılcı, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonunda Suç ve Ceza'da genel anlamıyla çok iyi oynanan bir oyun. Oyunculukların tamamı çok iyi. Hakikaten tamamı çok iyi. Ama daha önemlisi şu. Orada Marmeladov'un Meyhanede bir tiradı var. Anlattığı şey çok ağır. Yoksulluğu anlatıyor aslında. Yani anlattığı şey 19. yüzyılın sonunda Rusya'daki yoksulluk. Ama inanın bugünden bir farkı yok. Ve yoksulluk üzerinden ahlak değerlendirmesi yapanların ne kadar aşağılık insanlar olduğunu anlatıyor. Benim yaşantım, benim hayatım bu noktaya nasıl geldi çalışmasının eşliğinde. Ve orada diyor ki, meyhanede karşılaştığı, sarhoşluğun içinde her şeyi ama her şeyi ağzından teker teker döktüğü bir insana kızı Sofya'nın hikayesini anlatıyor. Sofya bir fahişe. Ama 700 sayfalık bir roman boyunca aslında en dindar karakter, Hristiyanla en sağlam bağlı insan. Sofya'nın kötü yola düşme gerekçesi kötü bir üvey annenin eşliğinde aç olan ve aslında kendi kardeşleri olmayan üvey kardeşlerinin açlığına son verebilmek için üvey annesinin uyguladığı baskı. Bir gün Marmeladov'un söylemiyle bir gün şöyle oluyor. Katerina Ivanovna, yani üvey anne, sen zaten asalaksın yanımızda diyor. Yiyorsun, içiyorsun, sıcaktan yararlanıyorsun. Oysa çocuklar 3 gündür kuru ekmek görmemiş. Yiyecek içecek bir şey yok. Ben de yatıyordum o sırada. Marmeladov söylüyor bunu. Yani neyse, sarhoş bir halde yatıyordum. Benim Sonya, neler diyor duyuyorum. Ne diyorsunuz Katerina Ivanovna? Gerçekten gidip öyle bir iş mi yapayım? Darya Ivanovna kötü niyetli ve polis tarafından çok iyi bilinen bir kadındır. Romandaki, burada romanda anlatılan, güçle birlikte çalışan bir genel ev patronçesi Darya Ivanovna. Ne var diyor Katerina Ivanovna sırıtarak. Neyi koruyacaksın ki? Sanki bir hazine. Ama suçlamayın. Suçlamayın sakın bayım. Suçlamayın. Sağlıklı bir mantıkla söylenmiş değil bunlar. Heyecana kapılmış duygular yüzünden, aç kalıp ağlayan çocuklar ve hastalık yüzünden, birebir kastederek değil, daha çok incitmek için söylenmiş sözler bunlar. Sonra baktım, saat 6 sularında. Sonechka kalktı, başını bağladı, paltosunu giydi ve evden çıktı. Saat 9'da da geri döndü. Geldi, dosdoğru Katerina Ivanovna'nın yanına gitti ve masaya, onun önüne sessizce 30 ruble bıraktı. Bir kelime bile etmedi o sırada, bakmadı bile. Yeşil yün şalımızı aldı, başını ve yüzünü onunla iyice örttü ve yatağa yattı. Yüzünü duvara çevirdi ama omuzları ve gövdesi hala tir tir titriyordu. Bayım, o vakitten beri, tatsız bir tesadüf ve uğursuz şahısların dedikoduları yüzünden o vakitten sonra kızım Sonya Semyonovna vesika almaya mecbur kaldı. Burada anlattığı kişi Sonya Semyonovna, dedim yani bir fahişe ama aynı zamanda romandaki en dindar karakter. Hatta romanın sonunda itiraf için kendini hazır hissettiği anda dökülerek kendini anlatmak üzere Raskolnikov'un yanına gittiği karakter. Ondan haçla, kendi taşıdığı özel haçlarla kendisini takdis etmesini istediği karakter. Yani burada anlattığı şey suçlunun, suçsuzun, günahın, günahkarlığın ne manaya geldiğini insanlar tarafından ancak değerlendirebilirsiniz sözü. Yani burada konuştuğumuz şey günah kavramı. Kime göre günah? Neye göre günah? Bakın diyor ki burada Dostoyevski kahramanının ağzından. Bakın bugüne ne kadar yakın gelecek size. Şuradan hemen bakayım. Bu arada notlarıma bakıyorum. Yani yan taraftan insanlar hayırdır bu ne yapıyor falan diye sorabilirler. Kitabı çünkü hani 700 sayfalık bir romanı işaretleyerek okumak ancak böyle sonuç veriyor. Diyor ki, Katerina Ivanovna tekrar kocasının yatağına yaklaştı. Rahip çekildi. Çünkü burada Marmeladov, demin hani kızının kötü yola nasıl düştüğünü anlatan karakter var ya, o sarhoşken bir at arabasının altında kalıyor ve ölüm döşeğindeyken cebindeki son parayı vererek Raskolnikov, kızının bir fahişe olduğunu bildiği Marmeladov'u eve götürüyor, cebindeki son parayla doktor çağırıyor ve onun ruhunun huzur bulması için son parayı veriyor. Zaten kitap boyunca bunu da anlatıyor. Kim için yapıyor bunu? Kendi ruhunu, vicdanını kurtarmak için mi, yoksa gerçekten iyi olduğunu anlatmak için mi? Diyor ki, peki ben bunları nereye götüreceğim? Çocukları gösteriyor Katerina Ivanovna. Bu çocuklar ne olacak? Çünkü onun hayatı hep öyle geçmiş. Tanrı merhametlidir. Her şeye kadir olanın yardımına güven diyecek oldu rahip. Merhametlidir ama bize değil diye cevap verdi Ivanovna. Günah bu. Günah hanımefendi dedi rahip başını sallayarak. Peki bu günah değil mi diye haykırdı Katerina Ivanovna ölen adamı gösterip. Belki istemeden buna sebep olmuş olanlar kaybı telafi etmese de sizi ödüllendirmeyi kabul edebilir. Ne diye ödüllendirecekler? Sonuçta bu adam sarhoş. Kendi düşmüş atların altına. Hangi parayla? Ondan zaten sadece dert gelirdi. Ayyaş'ın tekiydi. Bizi soyup meyhaneye gitti. Onların da benim de hayatımızı meyhanede bitirdi. Tanrı'ya şükür ölüyor. Zararımız azalacak. Ölüm vakti gelince bağışlamak gerekir. Günahtır bu hanımefendi. Bu duygular büyük günah. Günah kavramı sorgulanıyor. Kime göre, neye göre günah? Mesela Tunceli'de artık azalmış 3 tane 5 tane kalmış dağ keçilerinin ölümü için birilerine lisans verilmesi günah değil mi? Ya da sadece avcılık yapacağım diyerek bir ayı yavrusunu ateş edip yaralayarak köpeklerini onu parçalatmak günah kavramı. Ve burada en çok sorgulanan şey Sonya ile Raskolnikov'un karşı karşıya geldiğinde konuştuğu şey. Tanrı eğer varsa neden bunlara izin veriyor sorusu. Ne tuhaf değil mi? Yani iyiliği ve kötülüğü istediğiniz yere koyun, istediğiniz yere çıkartın. Sonuçta gelip insan aklına takıldığında sorgulanacak nokta aynı oluyor. Diyorlar ki, tamam böyle bir anlayış varsa neden bunlara müsaade ediliyor? Bugün konuştuğumuz şey, bugün yaşadığımız şey, yani adaletin tecellisi için insanlar neden bir şey yapmıyorlar da her şeyi Tanrı'dan bekliyorlar. İnandıkları bir şeyden, inançlarından, bu illa bizim bildiğimiz manada bir şey olmak zorunda değil. Belki sadece ona iletilebilecek bir şey. Ama ne olursa olsun olmuyor işte. Tam da bu noktada suç mu diye soruyor Raskolnikov. Sonya ile tartışmasının içinde suç mu diyor ve suç olmadığını anlatıyor söylediğinin. Bakın ne kadar aslında kendi açısından sağlam tutarlı cümlelerle söylüyor. Çünkü burada konuştukları şey. Sonya ile değil, özür dilerim, kardeşiyle, kız kardeşiyle, Dunya ile konuşuyor bunu. Ona itiraf etmeye karar veriyor. Aslında herkes anlıyor zaten onun bir cinayet işlediğini ama itiraf yok ortada. Çünkü son ana kadar, kitabının son sayfalarına kadar direniyor zaten. Kardeşim sen ağlıyorsun, bana elini uzatır mısın? Bundan kuşkun mu var? Belki de sen çileye giderek suçunun yarısını temizliyorsundur. Ayrılma kararını anlatıyor burada. Annesiyle vedalaşıyor. Annesini de çünkü burada hani özellikle söylemek lazım. Sevgili Gönül ablanın, Gönül Orbey'in oradaki oyunculuğu hakikaten çok acayip bir oyunculuk. Annesine veda ederken çünkü suçunu itiraf etmiyor. Sadece uzaklaştığını söylüyor. Ama gittiği yerden dönüş olmadığını da anlatıyor. Çünkü gideceği yer Sibirya. Kaçınılmaz bir şey. Ve bağırıyor Raskolnikov. Suç mu? Ne suçu? İğrenç, hain bir hırsızı öldürdüm. Yaşlı bir tefeciyi, kimseye gerekmeyen, öldürünce 40 günahın affedildiği, yoksulların suyunu sıkmış birini öldürdüm. Bu suç mu? Bunu hiç düşünmüyorum. Onu temizlemeyi de düşünmüyorum. Bana dört bir yandan suç, suç diyecek herkes. Ancak şimdi yaptığım korkaklığın bütün saçmalığını görüyorum. Şimdi bu gereksiz utanca gitmeye karar verdiğim zaman. Sırf bayağılık ve yeteneksizlikten karar veriyorum. Belki de sırf bana yararı olacağı için. Tıpkı önerdiği gibi Porfiri'nin. Yani kaçış kalmadığı anda. Artık en sonunda kaçış kalmadığında teslim olmak dışında bir yol bulamıyorum. Ama işte son ana kadar hep bunu soruyor Dostoyevski. Teslim olmak gerçekten gerekli mi? Gerçekten işlenen kötülük acaba iyilik için yapıldıysa hala kötülük olarak adlandırılabilir mi? 700 sayfalık bir mücadele romanı bu. Evet, başında söylemem lazımdı ama Sabri Gürses çevirisi. Sabri Gürses genç bir çevirmen. Zaman zaman konuşmada aksayan yerler var. Başka çevirmenlerden de çünkü okuduğum için söyleyebilirim bunu. Ama genel anlamıyla Rus Dili ve Edebiyatı mezunu ve iyi bir çeviri yaptığı söylenebilir. Ağır bir roman çünkü. Burada yayının başında söylediğim gibi psikolojik bir çözümleme olarak adlandırılabilir bu kitap. Ama öte yandan müthiş bir polisiye roman aslında. İçinde öyle gerilimli sahneler var ki hakikaten bir film çeker gibi. O dönemde bunlar olmamasına rağmen anlatıyor. Mesela Raskolnikov'un suç mahalline geri dönmesinin gerekçesi, orada yaşadığı sahne acayip bir tempo içinde yaşanıyor ve siz kafanızda o oyuncuları canlandırmaya başlıyorsunuz. Klasikler bize ne katar? Hayatımıza ne katar? Bizim için etkisi nedir? Gerçekten yaşamımızı zenginleştirir mi? Bilmiyorum ki 40 dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum size. Umarım yaşantımızı küçücük de olsa zenginleştirebilmişimdir. Biz bunu her cuma yapmaya çalışacağız bundan sonra. Hem zamanın bize izin verdiği müddetçe hem içinde yaşadığımız ülkenin gündeminin müsaade ettiği müddetçe bunu yapacağız. Çünkü 22 yıl önce söylediğim şeyin hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu cehaleti yeneriz. Çünkü burada okuyacağız. Çünkü okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Pazartesi günü yayın yok biliyorsunuz. Bir haftalık bir aramız olacak ve o aranın ardından ayın 20'sinde burada tekrar yayına başlayacağım. 20'sine kadar elinizde kitap Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası olacak. O hafta sonu Cuma günü bu kitabı konuşacağız. 122 yıl önce yazılmış ama bugün hala pek çok noktada geçerliliğini koruyan bir kitabı. Türkiye'de bu topraklarda Anadolu coğrafyasının içinde Osmanlı'nın göbeğindeki modernleşme çalışmalarını, Zübbeliği, o dönüşümü, değişimi hepsini burada konuşacağız. Bir haftalık bir ara olacak ama. Onun için sizlerden bir izin istiyorum. Bugün ikinci yayınımız olmayacak. Çünkü bugün sadece edebiyat konuşalım ya. Aklımızda bu kalsın, olur mu? Sadece edebiyat konuşalım. Bugün güzelliğe bir şekilde bağlayalım işi. Çünkü güzelliğin karşısında kötülük zaten sokakta görünür nitelikte. Hukuku savunan insanlar Ankara'da, Ankara'nın en güzel parklarından birinde, Kuğulu Park'ta hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar. O zaman biz hukukun farklı boyutunu konuşacağız. Ama unutmayın, eğer okursanız bu cehalete mahkum olmadığınızı göreceksiniz. 10 günlük bir ara öncesi vedamız bugün böyle oldu. Herkes kendine iyi baksın. Ölmez sağ kalırsam ayın 20'sinde yani 20 Temmuz'da tekrar buradayım ben. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya, en gündem üzerinden, en edebiyat üzerinden konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün, çok güzel, çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.